Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 48. ayrım. Silahı düşürmesinin yol açtığı sonuçları görene kadar Zala'nın eleştirisine maruz kalmıştı. Polis Selinder'ı aramaya başladığında her ikisi de çok şaşırmıştı. Hatası inanılmaz bir şansa dönüşüvermişti. Ama bu durum yeni bir soruna yol açmıştı. Selinder geriye kalan son zayıf bağlantıydı. Buyurmunu tanımıştı ve Zala'yı tanıyordu. Bu ikisi arasında bir bağ kurabilirdi. Zala ile meseleyi tartıp bir sonuca varmışlardı. Selinder'ı bulup bir yerlere gömmeleri gerekiyordu. En iyisi Selinder'ın ortadan kaldırılmasıydı. Onu bulmazlarsa bu cinayet davası rafa kaldırılıp tozlanırdı. Miriam Wu'nun onları Selinder'a ulaştırabileceğini düşünmüşler ama her şey ters gitmişti. Karşısına Paolo Roberto çıkmıştı. Başkası değil. Üstelik gazetelere inanılırsa boksör Selinder'ın arkadaşıydı. Sarışın devin dili tutulmuştu. Nykvarn'dan sonra Svavelio'ya Landi'nin evine gitmişti. Svavelio motor kulübünden yalnızca 100 metre uzaktaydı. İdeal bir saklanma yeri değildi ama fazla seçeneği yoktu. Yüzündeki yaraları iyileşene kadar bir yerde dinlenmesi gerekiyordu. Geriye dönüp o lanet depoyu yakmakla akıllılık etmişti. Bunları düşünürken birden donup kaldı. Buyurmun. Buyurmun'la Şubat ayının başlarında Stallerholmen'deki yazlık kulübesinde bir kez buluşmuştu. Zala, Selinder işini halletmeyi kabul ettikten sonraydı. Buyurmun'un elinde Selinder'la ilgili bir dosya vardı. Bunu nasıl da unutmuştu. Bu dosya polisi Zala'ya götürebilirdi. Landen'e niçin hemen Stallerholmen'e gitmesi ve yeni bir yangın çıkarması gerektiğini anlattı. Öğle tatilini soruşturmayı bir düzene sokmaya ayıran Komiser Bublanski tükenmiş haldeydi. Kurt Svensson ile Sonny Bohman'dan Selinder avında son gelişmeleri dinledi. En son Göteborg ve Norrköping'den ihbarlar gelmişti. Göteborg'da hemen harekete geçilmişti ama Norrköping çok zayıf bir ihtimaldi. Meslektaşlarından ihbar edilen adrese gidip Selinder'a benzediği söylenen kızı kontrol etmelerini rica etmişlerdi. Diplomatik bir konuşma yapabilmek için Hans Faste'ye ulaşmaya çalıştı. Telefonunu açmıyordu. Sabah yaptıkları fırtınalı toplantıdan sonra sırra kadem basmıştı. Bublanski odasına gidip Savcı Ekström'ü Modig konusunda ikna etmeye çalıştı. Uzun bir süre gerekçelerini sayarak Modig'i soruşturmadan çekmenin ne kadar akılsızca bir davranış olduğunu anlattı. Ekström dinlemiyordu bile. Bublanski bu konuda şikayette bulunmadan önce hafta sonuna kadar beklemeye karar verdi. Öğleden sonra saat 3'te koridora çıktığında Modig'in odasından çıkan Niklas Eriksson'ı gördü. Demek hala Svensson'ın bilgisayarıyla uğraşıyordu. Başında yönlendirecek ve denetleyecek gerçek bir polis olmadan çalışması manasız geldi. Niklas Eriksson'u Kurt Svensson'ın yanına vermeye karar verdi. Bublanski onu çağırmaya fırsat bulamadan Eriksson koridorun sonundaki tuvalete girdi. Bublanski bir parmağıyla kulağını karıştırarak Modig'in odasının kapısına gidip Eriksson'ı orada beklemeye karar verdi. Aralık kapıdan Modig'in boş koltuğuna bakarken gözü Eriksson'ın çalışma masasının yanındaki dosya rafında unuttuğu cep telefonuna kaydı. Bublanski bir süre tereddüt etti. Eriksson hala tuvaletteydi. Odaya girdi, Eriksson'ın telefonunu cebine attıktan sonra hızla kendi odasına gitti. Kapıyı kapadı ve arama kayıtlarını kontrol etmeye başladı. Sabahki toplantı bittikten 5 dakika sonra 09.57'de Niklas Eriksson 070 alan kodlu bir numarayı aramıştı. Bublanski ofis telefonundan bu numarayı çevirdi. Karşısına gazeteci Tony Scala çıktı. Telefonu kapadı, önünde Eriksson'ın telefonu bir süre şaşkın bir vaziyette oturdu. Kalkıp kapıya doğru yürürken ofis telefonu çaldı. Geri döndü ve telefonu açtı. Bublanski dedi. Ben Jerker, hala Nykvarn'ın dışındaki depodayım, öyle mi? Soğutma faaliyetleri bitti. 2 saattir olay yeri araştırması yapıyoruz. Södertalya polisi arazide köpekle ceset taraması yapıyor. Bir şey buldular mı? Hayır, biraz ara verdik. Köpeğin burnunu dinlendiriyorlar. Yangın alanından yayılan kokular çok keskin olduğundan arada bir köpeğin burnu dinlendirilmeliymiş. Sadede gel Jerker. Köpeği deponun yanındaki ağaçlık alanda serbest bıraktılar. Deponun arkasında 75 metre uzaklıkta ağaçların arasında yerde durdu. Biz de kazmaya başladık. 10 dakika önce bir insan bacağı bulduk. Ayağında ayakkabı var. Erkek ayakkabısı gibi. Derine de gömülmemiş. Vay be, Jerker, bu işi sen... Kumandayı elime aldım. Kazıyı durdurdum. Adli tıp uzmanlarını buraya çağırdım. Onlar geldikten sonra devam edeceğiz. Harikasın Jerker. Hepsi bu kadar da değil. 5 dakika önce köpek 80 metre ileride ikinci bir noktayı daha işaret etti. Salinger Buyurmu'nun ocağında kahve pişirdi. Bir elma daha yedi. 2 saat kadar Buyurmu'nun onun hakkında yaptığı araştırma metnini sayfa sayfa okudu. Hayretler içindeydi. Adam bu kadar bilgiyi toplamak ve tasnif etmek için müthiş bir çaba göstermişti. Lisbeth buradaki bazı raporların varlığından bile habersizdi. Palmgren'in Lisbeth hakkında tuttuğu günlükler de kutudaydı. 2 siyah ciltli defter. Karışık duygularla okudu. Yazdıkları 2 siyah not defterini doldurmuştu. Günlükleri Salinger 15 yaşındayken tutmaya başlamıştı. Bu, Salinger'ın Sigtuna'da verildiği ikinci koruyucu ailenin yanından kaçtığı zamana denk geliyordu. Adam sosyolog, karısı da çocuk kitapları yazarıydı. Onların yanında 12 gün kalmıştı. Merhamet gösterip onu yanlarına alarak toplumsal bir hizmette bulundukları için kendileriyle gurur duyuyor, Salinger'ın da minnet duygularıyla dolmasını bekliyorlardı. Bir gün koruyucu annenin komşusuna böylesi sorumlu gençlerin bakımını üstlenmenin önemi üzerine nutuk çekip kendisiyle övündüğüne tanık olmuştu. Bu kadının kendisini komşularına teşhir ettiği her seferde içinden "Ben lanet bir sosyal proje değilim" diye feryat etmek gelmişti. 12. gün gündelik ev masrafları için para konan kaseden 100 kron çalmış, Uplands Vasby'ye giden otobüse atlamış, oradan da trenle Stockholm'e gitmişti. Polis onu tam 6 hafta sonra Haninge'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki bir adamın evinde bulmuştu. İyi bir adamdı. Salinger'a yemek ve yatacak yer vermişti. Karşılığında fazla bir şey yapması gerekmiyordu. Yalnızca Salinger'ı çıplakken gizlice izlemek istiyordu. Salinger'a hiç dokunmamıştı. Salinger adamın pedofil sınıfına sokulacağını biliyordu ama bu yönden bir tehlike hissetmemişti. İçine kapalı, sosyal özürlü bir adamdı. Hatta onu düşündüğünde akrabasıymış gibi tuhaf bir duyguya kapılırdı Salinger. İkisi de dışlanmışlardandı. En sonunda komşulardan biri polise ihbarda bulunmuştu. Sosyal İşler Müdürlüğü'nden bir kadın asistan, adam hakkında cinsel tacizden şikayette bulunmaya ikna etmek için epeyce dil dökmüştü Salinger'a. Kadın, uygunsuz bir şeyin yaşanmadığını bir türlü kabule yanaşmamıştı. Ne de olsa Salinger 15 yaşındaydı ve kolay bir avdı. Fuck you. Sonra sahneye Palmgren çıkmış, Salinger'ın sorumluluğunu üzerine almıştı. Palmgren bugünlükleri Salinger'ın hayatını izlemekten daha çok kendi kuşkularını yatıştırmak için tutmuştu. Aralık 1993'te başlamıştı yazmaya. Şimdiye kadar ilgilendiğim gençler arasında L en zor idare edileni. Asıl mesele şu, sen Stefan'a geri gönderilmesine karşı çıkarken doğru bir şey mi yapıyorum? 3 ay içerisinde iki koruyucu ailesinin yanından kaçarak kendini açık bir tehlikenin içine attı. En kısa zamanda bu görevi üstlenmek ya da onu gerçek uzmanların eline teslim etmek konusunda bir karar vermek zorundayım. Ne doğru ne yanlış bilemiyorum. Bugün onunla ciddi bir konuşma yapacağım. Salinger o ciddi konuşmayı kelimesi kelimesine hatırlıyordu. Noel'den bir gün önceydi. Palmgren onu alıp evine götürmüş, misafir odasına yerleştirmişti. Akşam yemeğinde kıymalı makarna pişirmişti. Yemekten sonra Salinger'ı oturma odasındaki kanepeye oturtmuş, kendisi de karşısındaki koltuğa geçmişti. Salinger, acaba bu adam da beni çıplakken seyretmek mi istiyor diye düşünürken, Palmgren onunla sanki Lisbeth yetişkin biriymiş gibi ciddi bir konuşmaya girmişti. Aslında bu karşılıklı bir konuşma değil, 2 saat süren bir monologtu. Salinger konuşmaya neredeyse hiç katılmamıştı. Palmgren hayatın gerçeklerini sayıp döktükten sonra Saint Stefan'a gitmekle koruyucu aile arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söylemişti. Onun tercihi koruyucu aileydi. Eğer Selinder bunu kabul ederse, makul bir aile bulmak için çaba sarf edecekti. Selinder'ın kendi geleceğini düşünmesine fırsat vermek için Noel tatilinde yanında kalmasına karar vermişti. Seçimi Selinder yapacaktı ama Noel'in ikinci gününe kadar ondan kesin bir cevap bekliyordu. Ayrıca bir sorunu olduğunda kaçmak yerine Palmgren'e başvurmaya da söz vermeliydi. Daha sonra Selinder'ı odasına götürmüştü. Belli ki hemen arkasından da oturup bu konuşma hakkındaki izlenimlerini yazmıştı. Tekrar Saint Stefan'a gönderilme tehdidi Selinder'ı Homer Palmgren'in tahmin edemeyeceği kadar ürkütmüştü. O Noel'i mutsuz, Palmgren'in her hareketini şüpheyle takip ederek geçirmişti. Noel'in ikinci günü hala ona ne sarkmış ne de çıplakken izlemeye kalkmıştı. Tam tersine Selinder sırf onu denemek için kaldığı odadan banyoya çıplak gittiğinde felaket öfkelenmiş, banyonun kapısını çarparak kapatmıştı. Selinder ona istediği sözü vermiş, verdiği söze de az ya da çok sadık kalmıştı. Palmgren, Selinder'la yaptığı her görüşmeyi günlüğüne kaydetmişti. Bazen 3 satır, bazen sayfalarca kendi düşünceleri vardı. Selinder okurken zaman zaman hayretler içinde kalıyordu. Palmgren'in sezgileri sandığından çok daha kuvvetliydi. Bazen Selinder'ın kendisini nasıl aldatmaya çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyordu. Selinder onu kandırabildiğini düşünürken o, Selinder'ın içini görmüştü. Daha sonra 1991'deki polis raporunu açtı. Artık bütün parçalar yerine oturuyordu. Sanki yer ayaklarının altından çekilmişti. Jasper Löderman diye birinin yazdığı adli tıp raporunu okudu. En önemli referans kaynağı Doktor Peter Telobriand'dı. 18 yaşına bastığında onu bir kuruma kapattırmaya çalışan savcının en büyük kozuydu Löderman. Selinder bir zarfın içinde Peter Telobriand ile Gunnar Björk'ün birbirlerine gönderdikleri mektupları buldu. İşin sırrını çözmesi birkaç dakikasını aldı. Björk, yüz yüze yaptıkları bir görüşmeyi hatırlatarak her şeyin konuştukları gibi sonuçlanmasını istiyordu. Kendini çok açık ifade etmişti. Satır aralarında Lisbeth Selinder'ın ömür boyu bir akıl hastanesine kapatılmasının en iyi çözüm olacağını belirtmişti. İçinde bulunduğumuz durumda bu çocuğun gözlerden uzak olması çok önemli. Psikolojik durumu ve nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği konusunda ben bir yargıda bulunamam. Ama içinde bulunduğumuz durum itibariyle bir soruna yol açmaması için kurumda ne kadar uzun süre tutulursa o kadar iyi. Güncel konu hakkında. Lisbeth Selinder bir süre okuduklarını sindirmeye çalıştı. Saint Stefan'daki bakımından Telobriand sorumluydu. Bu bir tesadüf değildi. Üslubuna bakılırsa bu mektubun gün yüzüne çıkamayacağı düşünülmüştü. Peter Telobriand Gunnar Björk'ü tanıyordu. Lisbeth Selinder alt dudağını ısırarak düşünmeye başladı. Telobriand hakkında hiç araştırma yapmamıştı. Ama adli tıpla çalıştığını biliyordu. Bazen asayiş polisi bile herhangi bir konuda soruşturma yaparken bir psikiyatra ya da adli tıp uzmanına başvurma gereği duyardı. Selinder bu konuyu deşerek aradaki bağlantıyı ortaya çıkarabilirdi. Demek ki kariyerlerinin bir döneminde Björk ve Telobriand'ın yolları kesişmişti. Björk, Selinder'ı canlı canlı gömebilecek birini ararken Telobriand'la karşılaşmıştı. Demek böyle olmuştu. Önceleri tesadüf diye baktığı şey, şimdi başka bir boyut kazanmıştı. Selinder uzun süre boşluğa bakarak kımıldamadan oturdu. Hiç kimse masum değildi. Yalnızca herkesin sorumlulukları farklıydı. Selinder'dan da sorumlu birileri olmalıydı. Artık Smadalora'yı ziyaret etmesi kaçınılmazdı. Beyinleri örümcek bağlamış devlet görevlilerinin bu konuyu onunla tartışmaya yanaşmayacağını biliyordu. O da bu konuyu Gunnar Björk'le tartışırdı. Bunun nasıl bir konuşma olacağını hayal edebiliyordu. Bütün dosyaları yanına alması gerekmiyordu. Hepsini okuyup hafızasına kaydetmişti. Palmgren'in not defterlerini, Björk'ün 1991'deki polis raporunu ve 1996'da onun bağımsız yaşamaya ehil olmadığı hakkındaki tıbbi raporu, Telobrian ve Björk'ün aralarındaki yazışmalarının kayıtlarını aldı. Sırt çantası dolmuştu. Kapıyı kapadı, kilitlemeye vakit bulamadan arkasından bir motosiklet sesi duydu. Etrafına baktı. Saklanmak için çok geçti. Harley Davidson'a binmiş iki adamdan kaçamazdı. Dikkatlice verandadan indi, onları bahçede karşıladı. Bublanski öfkeyle koridora fırladı. Gidip Sonya Modig'in bürosunu kontrol etti. Erickson hala dönmemişti. Tuvalette de yoktu. Koridor boyunca yürüdü. Erickson, Kurt Svensson ve Sonny Bowman'la birlikte kahve makinesinin başında durmuş sohbet ediyordu. Bublanski kendini göstermeden geri döndü. Doğrudan Ekström'ün ofisine gitti. Kapıyı vurmadan açtı. Ekström'ün telefonda konuşmasını aldırmadan araya girdi. Benimle gel dedi. Pardon, anlayamadım dedi Ekström. Telefonu kapa ve benimle gel. Bublanski'nin yüz ifadesine bakan Ekström ona itaat etti. Meslektaşları ona Bubla lakabını herhalde böyle bir durumda yakıştırmışlardı. Yüzü parlak kırmızı bir balon gibi şişmişti. Erickson'ı Kurt Svensson'ın odasında neşeli bir sohbet yaparken buldu. Doğrudan üzerine yürüdü. Saçlarından tutup yüzünü Ekström'e çevirdi. ''Ne yapıyorsun sen ya? Aklını mı kaçırdın?'' ''Bublanski!'' diye korkuyla bağırdı Ekström. Sonny Bowman ile Kurt Svensson'ın ağızları açık kalmıştı. ''Bu senin mi?'' dedi Bublanski. Sonny Erickson cep telefonunu burnuna dayayarak. ''Bırak beni! Bu senin cep telefonun mu?'' ''Evet, lanet olsun, bırak beni.'' ''Henüz değil, tutuklusun.'' ''Neyim?'' ''Gizli bilgi sızdırmak ve polis soruşturmasını sekteye uğratmaktan tutuklusun.'' ''Ya da bu sabah toplantıdan hemen sonra saat 9.57'de gazeteci Tony Scala'yı niçin aradığını bize açıklarsın.'' Lisbeth Salander'ı Buyurmu'nun kulübesinin önünde gören Magell Landin gözlerine inanamıyordu. Sarışın dev, gerekli talimatları verdikten sonra haritanın üzerinde kulübenin yerini ayrıntılı bir şekilde tarif etmişti. Ardından Landin terk edilmiş matbaa binasındaki kulübe gitmiş, yanına Sonny Nyman'ını almıştı. Sert geçen bir kıştan sonra ilk defa motosiklete bineceklerdi. Harika bir hava vardı. Deri motosiklet giysilerini giyip Stallerholmen'e doğru yola çıkmışlardı. Ve şimdi karşısında Lisbeth Salander duruyordu. Bu sarışın zebaninin ağzını açık bırakacak bir hediyeydi. Motorlar Salander'ın iki yanından geçip ikişer metre arayla durdular. Motor sesleri kesildiğinde etrafı bir sessizlik sardı. Landin ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda ağzını açmayı başardı. ''Vay be, biz de uzun süredir seni arıyorduk Salander. Sonny, hadi Bayan Salander'la tanış.'' Gülümsedi. Salander ifadesiz gözlerle Landin'i süzüyordu. Landin'in çenesinde anahtarla açtığı yaranın izi vardı. Bakışlarını adamın arkasındaki ağaçların tepelerine çevirdi. Bir süre sonra tekrar onun yüzüne döndü. Gözleri ürkütecek kadar kararmıştı. ''Berbat bir hafta geçirdim ve moralim çok bozuk.'' dedi Salander. ''Daha da kötüsü ne biliyor musun? Ne zaman başımı bir yana çevirsem karşıma göbekli bir bok yığını çıkıyor. Şimdi buradan gideceğim. Çekil yolumdan.'' Landin'in ağzı açık kaldı. Yanlış duyduğunu düşündü. Sinirle bir kahkaha attı. Gülünç bir durumdu. Göğüs cebine sığacak kadar küçük, ince bir kız, Svavelsio MC amblemli deri yelek giymiş iki adama posta koyuyordu. Onlar, yakında Hans Angela üye olma şerefine erecek, Svavelsio'nun en tehlikeli adamlarıydı. Silindiri anında parçalayıp motosikletlerinin bagajlarına tıkabilirlerdi. Zır deliyse bile, bunu gazetelerden okumuştu ve şimdiki halinden de anlıyordu, amblemli yeleklerine saygı göstermeliydi. Ama kızda saygının zerresi yoktu. Durum ne kadar gülünçtüyse de bu saygısızlığı hoş göremezdi. Sonny'e bir bakış attı. ''Bu fahişenin yarağa ihtiyacı var Sonny'' dedi. Motosikletten indi, Salander'a doğru iki temkinli adım atarak gözlerinin içine baktı. Kızın kılı bile kıpırdamıyordu. Landin başını iki yana salladı, derin bir iş çekti. Birden elinin tersiyle tıpkı Lundagatan'da Blomqvist'e attığı türden bir tokat salladı. Ama boşa gitti. Bir adım geri kaçan Salander, hiç kımıldamadan duruyordu. Motosikletin gidonuna yaslanan Sonny, arkadaşını eğlenerek seyrediyordu. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olan Landon, arka arkaya iki tokat daha salladı. Bunlar da boşa gitti. Cylinder yine geri çekilmişti. Landon hızını artırdı. Lisbeth birdenbire durdu. Göz yaşartıcı gaz kutusunun yarısını Landon'in gözüne püskürttü. Landon ellerini yüzüne götürüp acıyla kıvranmaya başladı. Cylinder'ın botunun ucunda toplanan kuvveti, kinetik enerjiye dönüşerek santimetre kare başına 120 kiloluk basınçla Landon'in kasıklarına indi. Nefesi kesilen Landon dizlerinin üzerine çöktü. İşte şimdi Cylinder için uygun bir seviyeye inmişti. Tıpkı bir penaltı vuruşu yaparmış gibi Landon'in yüzüne sağlam bir tekme indirdi. Yüzünden korkunç bir çatırtı gelen Landon patates çuvalı gibi yere yığıldı. Naomi'nin bu akıl almaz olay karşısında büyülenmiş gibiydi. Bir ayağıyla motosikletinin destek kolunu aradı ama beceremedi. Sonra her ihtimale karşın yeleğinin iç cebindeki silahı yokladı. Yeleğin fermuarını açarken göz ucuyla bir hareket fark etti. Cylinder bir top mermisi gibi üzerine geliyordu. Havalanan Cylinder, Naomi'nin kalçasına çift tekme indirdi. Naomi'ne dokunacak türden bir şey değildi ama motosikletiyle birlikte yere devrilmelerine yetmişti. Naomi'nin bacağını motosikletin altında kalmaktan son anda kurtarabilmişti. Dengesini bulana kadar geriye doğru birkaç adım tökezlemişti. Başını kaldırdığında Cylinder'ın kolunu havaya kaldırdığını ve yumruğu kadar bir taşın da suratına geldiğini görerek yana çekilmeyi başardı. Taş başının 1-2 santim yanından geçmişti. 48. ayrımın sonu. Sayfa 550. Devamı 49. ayrımda.